bir şey çağrıştırıyor mu diye sormuştu. Biri nefes nefese, Mona Lisa Tanrı aşkına demişti. Langdon başını sallamıştı. Beyler, Mona Lisa'nın sadece yüzü androjen görünmekle kalmaz, ismi de erkekle dişinin ilahi birleşimlerinin anagramıdır. Dostlarım, Da Vinci'nin küçük sırrı ve Mona Lisa'nın gizemli gülümsemesinin nedeni de budur. Sophie, Mona Lisa'dan 3 metre kadar ötede birden dizlerinin üstüne çöktü. Büyük babam buradaydı, dedi. Siyah ışığı parkedeki bir noktaya tuttu. Langdon önce hiçbir şey görememişti. Ama sonra Sophie'nin yanında diz çöktü. Ve zeminde parıldayan bir damla kurumuş sıvı gördü. Mürekkep mi? Birden siyah ışığın aslında neden kullanıldığı aklına gelmişti. Kan. Ürperdi. Sophie haklıydı. Jacksonier ölmeden önce Mona Lisa'yı ziyaret etmişti. Sophie ayağa kalktı. Bir nedeni olmasaydı buraya gelmezdi diye fısıldadı. Burada bana bir mesaj olduğunu biliyorum. Mona Lisa'ya doğru gidip ışığı tablonun hemen önüne yere tuttu. Işığı çıplak parkenin üstünde ileri geri hareket ettiriyordu. Burada hiçbir şey yok. Langdon o sırada Mona Lisa'nın önündeki koruyucu camın üstünde mor bir parıltı görmüştü. Sophie bileğinden tuttu ve ışığı tablonun üstüne yöneltti. İkisi de dona kalmıştı. Camın üstünde tam Mona Lisa'nın yüzüne gelecek şekilde karalanan kelimeler mor ışıkla parlıyordu. Son yerin masasında oturan Temen Colette, duyduklarına inanamadığından telefonu kulağına yapıştırdı. Faşı doğru mu duydum? Bir kalıp sabun mu? İyi de Langdon GPS noktacığından nasıl haberdar olmuş olabilir? Faş, Sophie Neveu diye karşılık verdi. O söyledi. Ne? Neden? İyi soru. Ama biraz önce ispiyoncunun o olduğunu kanıtlayacak bir kayıt dinledim. Colette söyleyecek söz bulamıyordu. Neveu ne düşünüyordu? Faş'ın elinde Sophie'nin bir DCPJ operasyonuna engel olduğuna ilişkin kanıt vardı. Sophie Neveu kovulmakla kalmaz aynı zamanda hapse atılırdı. Ama yüzbaşım, o zaman Langdon şimdi nerede? Orada hiç yangın alarmı çaldı mı? Hayır efendim. Büyük galeri kapısının altından geçen kimse de olmadı değil mi? Hayır. Kapıda Louvre güvenlik görevlisi duruyor. Sizin emrettiğiniz gibi. O halde Langdon hala büyük galeride olmalı. İçeride mi? Ama ne yapıyordur ki? Louvre güvenlik görevlisi silahlı mı? Evet efendim, kıdemli bir memur. Faş, onu içeri gönderin diye emretti. Adamlarımı o bölgeye hemen gönderemem. Langdon'ın kaçmasını da istemiyorum. Bir an durdu. Ayrıca görevliye Sophie Neveu'nun de onunla birlikte olduğunu haber verseniz iyi olur. Ajan Neveu'nun gittiğini sanıyorum. Gittiğini gözlerinde gördün mü? Hayır efendim, ama gittiğini kimse görmedi. Yalnızca içeri girdiğini gördüler. Colette, Sophie Neveu'nun cesareti karşısında şaşkına dönmüştü. O da hala içeride. Faş, bu işi hallet diye emretti. Oraya gelir gelmez Langdon'la Neveu'yu namlunun ucunda istiyorum. Römorklu kamyon uzaklaşırken yüzbaşı Faş adamlarını topladı. Robert Langdon zorlu çıkmıştı. Şimdi memur Neveu de ona yardım ediyordu. Onu yakalamak düşündüğünden daha zor olabilirdi. Faş işi şansa bırakmamaya kararlıydı. Kesin emirler vererek adamlarının yarısını Louvre'a geri istedi. Diğer adamlar Langdon'ın Paris'te sığınabileceği tek limanda beklemeye gidecekti. Langdon devlet salonunda plexiglas üstünde parlayan kelimelere hayretle bakıyordu. Mona Lisa'nın gizemli gülüşüne çentikli bir gölge düşüren kelimeler havada uçuşuyordu sanki. Langdon tarikat diye fısıldadı. Bu büyük babanın bir üye olduğunu kanıtlıyor. Sophie'nin aklı karışmış gibiydi. Sen bunu anladın mı? Langdon başını salladı. Çok açık dedi. Tarikatın en temel felsefelerinden birini açıklıyor. Sophie Mona Lisa'nın yüzüne karalanan parıltılı mesaja merakla baktı.
Ne riyakâr insanın kalbi.
Langdon, Sophie dedi. Tarikatın tanrıçalara tapınma geleneğini devam ettirmesi, eski Hristiyan kilisesinde iktidar sahibi kişilerin kadınların değerini düşürecek ve durumu erkekler lehine çevirecek yalanlar söyleyerek dünyayı aldattığı, yani riya olduğu inancına dayanır. Sophie kelimelere bakarak susuyordu. Tarikat, Konstantin'le erkek veliahtlarının kutsal dişileri şeytan gibi gösterecek bir propaganda başlatarak dünyayı dişil paganizmden patriarkal Hristiyanlığa döndürdüğüne ve tanrıçaları modern dinden sonsuza dek yok ettiğine inanır. Sophie'nin yüzünde kuşkulu bir ifade vardı. Büyük babam beni buraya bunu bulmam için gönderdi. Daha fazlasını söylemek istemiş olmalı. Langdon onun ne demek istediğini anlıyordu. Bunun bir başka şifre olduğunu düşünüyor. Langdon, orada gizli bir anlam olup olmadığını bir anda söyleyemezdi. Aklı hala son yerin bıraktığı mesajın açık yürekliliğiyle meşguldü.
Ne riyakâr insanın kalbi diye düşündü. Gerçekten çok riyakâr.
Modern kilisenin günümüzün sıkıntılı dünyasına getirdiği bu iyilikleri hiç kimse reddedemezdi. Ama bununla birlikte kilisenin hileli ve vahşi bir geçmişi vardı. Pagan ve dişilere tapan dinleri imana getirmek için başlatılan haçlı seferleri 300 yıl sürmüş ve acımasızca devam etmişti. Katolik Engizisyonu, insanlık tarihinin en fazla kana bulanmış kitabını yayınlamıştı. Maleus Maleficarum ya da Cadının Balyozu, dünyayı serbest düşünen kadınların tehlikeleri konusunda uyarmış ve papazlara onları nasıl bulacaklarını, işkence edeceklerini ve yok edeceklerini anlatmıştı. Kilisenin sözüne ettiği bu sözde cadıların hepsi, kadın alimlerden, rahibelerden, çingenelerden, mistiklerden, doğa aşıklarından, bitki toplayıcılarından ve doğal hayata kuşku verici biçimde uyum sağlayan kadınlardan oluşuyordu. Ayrıca ebeler de doğum sırasındaki sancıyı azaltarak doktrinlere karşı gelen tıp bilgisini kullandıkları için öldürülüyorlardı. Kilise bu acının Havva bilgi elmasını yediği ve böylece ilk günah fikrine sebep olduğu için verilen bir ceza olduğunu iddia ediyordu. 300 yıl boyunca cadı avı sırasında kilise 5 milyon kadın yakmıştı. Yapılan propagandalar ve kan dökülmesi işe yaramıştı. Günümüz dünyası bunun bir kanıtıydı. Bir zamanlar ruhani aydınlanmanın vazgeçilmez yarısı olarak saygı duyulan kadın, dünyadaki mabetlerden kovulmuştu. Hiç kadın ortodoks haham, katolik papaz, Müslüman imam yoktu. Bir zamanların kutsal hieros gamosu, yani erkekle kadın arasındaki her birinin ruhen bütünleştiği doğal cinsel birlik, utanç verici bir davranış şekline büründürülmüştü. Bir zamanlar Tanrı ile iletişim kurmak için dişi meslektaşlarıyla cinsel birleşmeye ihtiyaç duyan kutsal adamlar, artık şeytanın işi olarak gördükleri doğal seks güdülerinden çekiniyorlardı. Çünkü şeytan en sevdiği ortağıyla, yani kadınlarla işbirliği içindeydi. Kadınla sol taraf ilişkisi bile kilisenin karalamalarından nasibini almıştı. Fransa ve İtalya'da sol anlamına gelen kelimelerin kastettiği anlamlar olumsuzdu. Fakat sağ taraf için kullanılan kelimeye dürüstlük, ustalık ve doğruluk gibi anlamlar yüklenmişti. Günümüze kadar radikal düşüncelere sol kanat, mantıksız düşüncelere sol beyin ve şeytani olan her şeye netameli denirdi. Tanrıçaların günleri sona ermişti. Saat durmuştu. Toprak ana, erkeklerin dünyası haline gelmişti. Güç, yıkımla savaş tanrılarının elindeydi. Erkek egosu, dişi dengi tarafından 2000 yıl önce serbest bırakılmıştı. Siyon tarikatı, modern zamanda kutsal dişilerin bu şekilde silinmesinin, Hopi yerli Amerikalıların dengesiz hayat dediği şeye yol açtığına inanıyordu. Yakıtı testosteron olan savaşların, kadından nefret eden cemiyetlerin artmasının, ve toprak anaya karşı gitgide artan saygısızlığın oluşturduğu dengesiz bir duruma neden olduğunu ileri sürüyorlardı. Sophie, Robert diye fısıldadı. Biri geliyor. Langdon, koridordan gelen ayak seslerini duydu. Bu taraftan. Sophie siyah ışığı kapattı. Langdon'ın gözünün önünde buharlaşıp uçtu sanki. Langdon, geçici bir körlük yaşadı. Nereye? Gözleri karanlığa alıştığında, Sophie'nin odanın ortasına koşup, sekizgen divanın arkasına saklanan silüetini gördü. Tam onun arkasından koşacakken bir ses duyup olduğu yerde kala kaldı. Kapıda duran adam "Dur!" diye bağırdı. Louvre'un güvenlik görevlisi silahını doğrultmuş, Langdon'un göğsüne nişan almıştı. Langdon içgüdüsel olarak kollarını kaldırdı. Adam "Yere yat!" diye emretti. Langdon yere yüzü koyun uzandı. Görevli hemen onun yanına gelip bacaklarını tekmeyle birbirinden ayırdı. Silahını Langdon'un sırtına bastırdı. "Çok kötü bir fikirdi bayım," dedi. "Çok kötü fikirdi." Parkenin üzerinde, kollarıyla bacaklarını iki yana açmış halde yatan Langdon durumunu komik buldu. Vitruvian adamı dedi içinden, ama yüzü koyun yatıyor. Silas, Saint-Sulpice'de sunaktan aldığı ağır demir şamdanı dikili taşa doğru taşıyordu. Şamdanın gövdesini tokmak olarak kullanacaktı. Yerdeki boşluğu örten gri mermere bakınca, kapağı ses çıkartmadan kıramayacağını anladı. Mermer ve demir. Ses tonozlu tavanlarda yankılanacaktı. Rahibe onu duyar mıydı? Çoktan uyumuş olması gerekiyordu. Yine de Silas böyle bir riske girmeyi tercih etmezdi. Demirin ucuna saracak bir bez bulmak için etrafına bakındı. Ama sunaktaki keten örtüden başka bir şey göremedi. Onu da kirletmek istemezdi. Cübbem diye düşündü. Kilisede tek başına olduğunu bildiğinden cübbesini üstünden çıkardı. Yunliflerin sırtındaki açık yaralara battığını hissetti. Üzerinde kasık bağından başka bir şey kalmayan Silas, cübbesini demir şamdanın ucuna doladı. Yer karosunun tam ortasını hedef alarak vurdu. Boğuk bir ses çıktı. Taş kırılmamıştı. Şamdanın gövdesiyle bir daha vurdu. Yine boğuk bir ses çıktı ama bu kez mermer çatlamıştı. Üçüncü vuruşunda kapak parçalandı ve taş parçaları yerin altındaki boşluğa döküldü. Bir bölme. Kalan parçaları kaldıran Silas boşluğa baktı. Çömelirken kalbi hızla çarpıyordu. Avcunu boşluğa daldırdı. Önce hiçbir şey hissetmedi. Bölmenin zemininde sadece taş vardı. Elini daha derine soktu ve gül çizgisinin altında bir şeye dokundu. Dolgun bir taş tabletti bu. Ucundan tuttuğu tableti yavaşça dışarı çıkardı. Ayağa kalktı. Tableti incelerken üzerine kelimeler kazınmış yontma bir taş levha tuttuğunu gördü. Bir an kendini modern zamanın Musa'sı gibi hissetmişti. Silas tabletin üstündeki kelimeleri okurken şaşkına döndü. Kilit taşının bir haritadan talimatlar ya da şifrelerden oluşacağını düşünmüştü. Ama en basit yazıtlardan biriyle karşılaşmıştı. Bir İncil ayeti. Silas bu basitlik karşısında hayrete düşmüştü. Aradıkları şeyin saklandığı yer bir İncil ayetinde mi açıklanmıştı? Kardeşlik doğrulukla dalga geçmekten vazgeçmemişti. Eyüp 38. sure 11. ayet. Silas 11. ayetin sözlerini tam olarak anımsamıyordu. Ama Eyüp kitabının Tanrı inancı hakkında birçok sınavdan başarıyla geçen bir adamın öyküsünü anlattığını biliyordu. Ne kadar yerinde diye düşünürken heyecanını bastırmakta zorluk çekiyordu. Dönüp omzunun üstünden bakınca parıldayan gül çizgisini gördü. Gülümsedi. Ana sunağın üstündeki yaldızlı rahlede açık bırakılmış deri kaplı bir İncil duruyordu. Rahibe Sandrine balkonda titriyordu. Adam aşağıda cübbesini çıkardığında rahibe oradan uzaklaşıp aldığı emirleri yerine getirmek üzereydi. Adamın süt beyaz tenini gördüğünde irkilip dehşete kapılmıştı. Geniş ve soluk renkli sırtı kan kırmızı yaralarla doluydu. Bu yaralar uzaktan bile görülebiliyordu. Bu adam acımasızca kırbaçlanmıştı. Rahibe onun kalçasını saran kanlı keçe kemeri ve kemerin altındaki yaradan damlayan kanı da görmüştü. Nasıl bir tanrı bir bedenin böyle cezalandırılmasını ister? Rahibe Sandrine otlusayın ritüellerini hayatı boyunca anlayamayacağını biliyordu. Ama o anda bunu düşünebilecek durumda değildi. Opustay kilit taşını arıyor. Bunu nereden bildiklerini tahmin edemiyordu. Kanlar içindeki keşiş şimdi yeniden cübbesini giyiyordu. Sunaktaki İncil'e doğru ilerlerken ödülünü sımsıkı kavramıştı. Rahibe Sandrine soluğunu tutarak balkondan ayrıldı. Koridoru geçip odasına koştu. Elleriyle dizlerinin üstüne çökerek tahta karyolanın altına uzandı ve 3 yıl önce oraya sakladığı mühürlü zarfı aldı. Zarfı yırtarak açtı. İçinden 4 tane Paris telefon numarası çıktı. Titreyerek numaraları çevirmeye başladı. Silas taş tableti sunağın üstüne bırakmış, İncil'i almıştı. Uzun beyaz parmakları sayfaları çevirirken terliyordu. 38. sureyi açtı. Parmaklarını satırların üzerinde gezdirirken okuyacağı kelimeleri tahmin etmeye çalışıyordu. Onlar yol gösterecekler. 11. ayeti bulan Silas cümleyi okudu. Sadece 7 kelimeden oluşuyordu. Kafası karışmış bir halde yeniden okurken bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordu. Ayette şu basit kelimeler yazılıydı. Buraya kadar geleceksin ama daha ileri değil. Güvenlik görevlisi Claude Gruar, Mona Lisa'nın önünde yüzü koyun yatan esirinin başında dikilirken hırsından deliye dönmüştü. Bu piç kurusu Jacques Sonnier'i öldürdü. Gruar ve adamları Sonnier'i babaları gibi severdi. Gruar'ın tek istediği tetiği çekip Robert Langdon'ın sırtına bir kurşun saplamaktı. Kıdemli bir memur olan Gruar, dolu silah taşıyan az sayıdaki görevliden biriydi. Langdon'ın ölmesi halinde Bezufaş ve Fransız hapishanelerinin ona çektireceği ıstıraplar karşılaştırıldığında ucuz kurtulacağını düşündü. Gruar telsizini açıp destek istemeye çalıştı. Ama parazitli bir sesten başka bir şey duyamadı. Odadaki elektronik güvenlik iletişim sistemini çalışmaz hale getiriyordu. Kapıya doğru gitmeli. Silahını Langdon'a doğrultmaya devam edip geri geri giderek kapıya yaklaşmaya çalıştı. 3. adımında bir şey görüp durdu. Bu da ne? Odanın ortasında bir silüet belirmişti. Başka biri daha mı vardı? Karanlıkta hareket eden bir kadın sol taraftaki duvara doğru yürüyordu. Renkli fenerle yerde bir şey arıyordu sanki. Gruar, kim var orada diye sordu. Son 30 saniye içinde ikinci kez adrenalini tabana vurmuştu. Birden silahını ne tarafa yönelteceğine ve hangi tarafa gideceğine karar veremedi. Elindeki ışıkla yeri tarayan kadın sakin bir tavırla "Teknik bölüm" diye cevap verdi. Polis teknik ekibi. Gruar terlemişti. "Ben tüm ajanların gittiğini sanıyordum." Kızılötesi mor ışığın teknik bölümle ilişkili olduğunu fark etmişti. Ama DCPJ'in neden burada kanıt aradığını anlayamıyordu. "Gruar, kimsiniz?" diye seslendi. İçgüdüleri ona bir gariplik olduğunu söylüyordu. "Cevap verin." "Benim," dedi sakin ses. "Sophie Neveu." Gruar'ın belleğinin derinliklerinde bir yerlerde bu isim kayıtlıydı. Sophie Neveu. Son yerin torununun ismiydi bu, değil mi? Küçük bir kızken müzeye gelirdi ama bu yıllar önceydi. Kesinlikle o olamaz. Üstelik gerçekten Sophie Neveu olsa bile bu ona güvenmek için yeterli bir neden değildi. Gruar, son yerle torununun arasının açık olduğunu duymuştu. Kadın, "Beni tanıyorsunuz," diye seslendi. "Büyük babamı Robert Langdon öldürmedi, inanın bana." Gruar buna kanacak kadar saf değildi. "Desteğe ihtiyacım var." Bir kez daha telsizle konuşmayı denedi ama yine parazit sesleri duydu. Kapıya hala uzaktı. Silahını yerde yatan adama doğrultmaya devam ederek yavaş yavaş gerilemeye başladı. Odanın diğer tarafındaki kadının ultraviyole ışığını kaldırarak devlet salonunun arka kısmında Mona Lisa'nın tam karşısında asılı duran resmi incelediğini gördü. Onun hangi resme baktığını fark eden Gruar yutkundu. Tanrı aşkına ne yapıyor bu kadın? Sophie Neveu alnından soğuk terler damladığını hissediyordu. Langdon hala kolları ve bacakları iki yana açılmış halde yerde yüzü koyun yatıyordu. "Dayan Robert, geliyorum." Sophie görevlinin ikisini de vurmayacağını bildiğinden dikkatini elindeki iş üzerinde yoğunlaştırmıştı. Özellikle Da Vinci'ye ait bir başka sanat eserinin çevresindeki alanı dikkatle incelemişti. Ama ultraviyole ışığı sıra dışı bir ize rastlamamıştı. Ne yerde, ne duvarlarda, ne de tabloda bir şey vardı. Burada bir şey olmalı. Sophie, büyük babasının şifrelerini doğru çözdüğünden emindi. Başka ne kastetmiş olabilir? İncelediği başyapıt yaklaşık 1,5 metrelik bir tabloydu. Da Vinci'nin resimlediği garip sahnede, tehlikeli kayalıklar üzerinde, kucağında bebek İsa ile oturan Bakire Meryem, vaftizci Yahya ve Azrail meleği görülüyordu. Sophie küçükken Mona Lisa'yı her ziyaret ettiğinde, büyük babası onu kolundan çekiştirerek bu ikinci tablonun başına getirirdi. "Büyük baba, ben buradayım ama göremiyorum." Sophie görevlinin telsizinden yardım istemeye çalıştığını duyabiliyordu. "Düşün." Mona Lisa'nın koruyucu camına karalanan mesajı gözünde canlandırdı.
"Ne riyakâr insanın kalbi."
Karşısındaki tablonun önünde mesaj yazılacak koruyucu bir cam yoktu. Sophie de büyük babasının bir başyapıta üstüne yazı yazarak zarar vermeyeceğinden emindi. Durdu. En azından önüne yazmazdı. Tabloyu taşımak için tavandan sarkan uzun kablolara baktı. Olabilir mi? Ahşap çerçeveyi sol tarafından tutup kendine çekti. Tablo epey büyüktü. Sophie çekerken tablonun arka tarafı duvardan ayrıldı. Başıyla omuzlarını tablonun arkasına sokup arka tarafı incelemek için buraya siyah ışık tuttu. Birkaç saniye içinde duygularında yanıldığını anladı. Tablonun arkası boştu. Mor yazılar yoktu. Yalnızca eskimiş tuvalin küflü kahverengi arka yüzeyi görülüyordu. Sophie'nin gözleri ahşap çerçevenin alt kenarına yerleştirilmiş parlak bir metalin ışıltısına takılmıştı. Bu küçük nesne, tuvalle çerçevenin birleştiği bölümdeki açıklığın içine sıkıştırılmıştı. Arasından parlak altın bir zincir sarkıyordu. Sophie, zincirin tanıdık altın bir anahtara bağlı olduğunu şaşkınlıkla fark etti. Büyük ve oymalı baş kısım haç biçimindeydi. Üzerine Sophie'nin 9 yaşından beri görmediği mühür basılmıştı. PS harfleriyle bir zambak. Sophie, o anda büyük babasının hayaletinin kulağına fısıldadığını hissetti. "Bir gün anahtar senin olacak." Büyük babasının ölmek üzereyken bile verdiği sözü tuttuğunu düşününce boğazında bir şeyler düğümlendi. "Bu anahtar bir kapıyı açıyor," diyordu büyük babasının sesi. "Orada birçok sırrımı saklıyorum." Sophie o geceki kelime oyununun yalnızca bu anahtar için oynandığını anlamıştı. Büyük babası öldüğünde yanında bu anahtar vardı. Polisin eline geçmesini istemediği için anahtarı bu tablonun arkasına saklamıştı. Sonra da sırf Sophie bulabilsin diye dahiyane bir define avı planlamıştı. Güvenlik görevlisi imdat diye bağırdı. Sophie anahtarı tablonun arkasından kapıp ultraviyole feneriyle birlikte cebine attı. Tuvalin arkasından bakarken görevlinin umutsuzca telsizle birilerine ulaşmaya çalıştığını görebiliyordu. Adam bir yandan da silahının yönünü değiştirmeden kapı girişine doğru geri geri gidiyordu. Bir kez daha telsizine imdat diye bağırdı. Yine parazit. Sophie telsizi çalışmıyor diye düşündü. Buraya gelen turistler Mona Lisa'yı gördüklerini söyleyip övünmek için birilerini aramak istediklerinde cep telefonları da çekmezdi zaten. Yoğun izleme düzeneği yüzünden koridora çıkmadıkça herhangi bir haberleşme sisteminin çalışması mümkün değildi. Görevli hızla çıkışa doğru ilerliyordu. Sophie de çabuk davranması gerektiğini biliyordu. Arkasında durduğu tabloya baktığında Leonardo da Vinci'nin o gece bir kez daha yardımına koştuğunu gördü. Silahını Langdon'a doğrultmuş olan Gruar, kendi kendine çok az kaldı diyordu. Odanın diğer tarafında duran kadının sesi, "Dur, yoksa sana zarar veririm," diye bağırdı. Gruar durdu. "Aman tanrım, hayır." Kırmızı sis bulutunun arasından kadının tabloyu kablolardan kurtarıp yere indirdiğini görebiliyordu. 1,5 metre yüksekliğindeki tablo kadının önünü neredeyse tamamen kapatıyordu. Gruar tablonun yerinden oynayan kablolarının neden alarmları çalıştırmadığını merak etti. Sonra kablo vericilerinin alarm için yeniden devreye sokulması gerektiğini fark etti. Ne yapıyor? Gördüğünde kanı dondu. Tablo ortasından eğrilmeye, Bakire Meryem, Bebek İsa ve Yahya çarpılmaya başlamıştı. Paha biçilemez Da Vinci'nin başına gelenleri gören Gruar, "Hayır!" diye bağırdı dehşetle. Kadın dizini tablonun arkasına bastırıyordu. "Hayır!" Gruar dönüp silahını kadına yöneltti. Ama o anda bunun boş bir tehdit olduğunu fark etti. Tablo bir bez parçasıydı sonuçta. Ama delinmesi mümkün değildi. Üstüne 6 milyon dolarlık bir zırh giymişti. "Bir Da Vinci'yi ateş edemem." Kadın soğukkanlı bir tavırla Fransızca olarak, "Silahınla telsizini yere bırak," dedi. "Yoksa dizimi bu tabloya geçiririm. Büyük babamın bu konuda neler hissedeceğini biliyorsundur herhalde." Gruvar afallamıştı. "Hayır, lütfen. Bu kayalıklar bakiresi." Silahıyla telsizini yere bırakıp ellerini kaldırdı. Kadın "Teşekkürler," dedi. "Şimdi ben ne dersem onu yap ki bir sorun çıkmasın." Birkaç dakika sonra Sophie ile birlikte yangın merdiveninden zemin kata koşarak inen Langdon'un kalbi hala deli gibi çarpıyordu. Yerde titreyerek yatan güvenlik görevlisini devlet salonunda bırakıp çıktıklarından beri ikisi de hiç konuşmamıştı. Görevlinin silahını sımsıkı tutan Langdon, bu silahtan kurtulmak için sabırsızlanıyordu. Silah ağırdı ve ona çok yabancıydı. Basamakları ikişer ikişer atlayan Langdon, Sophie'nin neredeyse mahvetmek üzere olduğu tablonun değeri konusunda bir fikrinin olup olmadığını merak ediyordu. Yaptığı sanatsal seçim bu geceki macerayla örtüşüyordu. Eline aldığı Da Vinci, tıpkı Mona Lisa gibi sanat tarihçileri arasında gizli pagan sembolleri içermesiyle ünlüydü. "Çok değerli bir rehine seçtin," dedi koşarlarken. "Kayalıklar bakiresi," diye karşılık verdi Sophie. "Ama onu ben seçmedim, büyük babam seçti. Tablonun arkasına benim için bir şey bırakmış." Langdon ona şaşkınlıkla baktı. "Ne? İyi de hangi tablo olduğunu nereden anladın? Neden kayalıklar bakiresi?"
"Ne riyakâr insanın kalbi."
Sophie zafer kazanmış gibi bir ifadeyle gülümsedi. Yüzüne zafer kazanmış bir gülümseme oturmuştu. "İlk iki anagramı göremedim Robert. Üçüncüyü kaçıramazdım." "Hepsi öldü." Rahibe Sandrin sendeleyerek Saint Sulpice'deki odasındaki telefona koştu. Telesekretere mesaj bırakıyordu. "Lütfen açın. Hepsi öldü." Listedeki ilk üç telefonun sonuçları korkunçtu. Birincisi isterik bir dul, ikincisi geç saatlere kadar bir cinayet davası üzerinde çalışan dedektif, üçüncüsü bir aileyi teselli eden ciddi bir rahipti. Üçü de ölmüştü. Şimdi dördüncü ve son numarayı çevirmiş ve telesekreterle karşılaşmıştı. Telesekreterde herhangi bir isim telaffuz edilmiyor, sadece mesaj bırakılması isteniyordu. Rahibe mesaj bırakırken ağlamaklı bir sesle "Karo kırıldı," dedi. "Diğer üçü öldü." Rahibe Sandrin koruduğu dört adamın kimliklerini bilmiyordu. Yatağının altına sakladığı telefon numaralarına tek bir koşulda başvurabilirdi. "Eğer yerdeki karo kırılırsa," demişti yüzünü görmediğimesi, "içimizden biri ölümle tehdit edilmiş ve umutsuzca bir yalan söylemeye zorlanmıştır. Numaraları ara, diğerlerini uyar, bizi kurtar." Bu sessiz bir alarmdı. Basit, sağlam ve güvenilirdi. Rahibe Sandrin planı ilk kez duyduğunda şaşırmıştı. Kardeşlerden birinin kimliği ortaya çıkarsa, o diğerlerini de uyaracak mekanizmayı harekete geçirmek üzere bir yalan söyleyebilirdi. Gerçi bu gece görünüşe göre birden fazla kişinin kimliği ortaya çıkmıştı. Lütfen cevap verin diye fısıldadı korkuyla. Neredesiniz? Kapıdan gelen boğuk ses, telefonu kapat dedi. Rahibe korkuyla arkasına dönünce iri yarı keşişi gördü. Adam ağır şamdanı elinde tutuyordu. Rahibe titreyen elleriyle telefonu kapattı. Öldüler dedi keşiş. Dördü de. Beni aptal yerine koydular. Bana kilit taşının yerini söyle. Rahibe Sandrin gerçeği söyledi. Bilmiyorum dedi. Sırrı diğerleri saklıyordu. Ölmüş olan diğerleri. Bembeyaz eliyle şamdanı kavrayan adam ona doğru ilerledi. Sen bir kilisenin rahibesisin. Buna karşılık onlara mı hizmet ediyorsun? Rahibe Sandrin meydan okur gibi İsa'nın gerçek bir mesajı vardı dedi. Ben bu mesajı o pusulayda göremedim. Keşişin gözleri öfkeyle parladı. Bir hamle yaparak şamdanı sopa gibi salladı. Rahibe Sandrin yere düşerken aklından geçen son düşünceler kötü şeyler olacağına ilişkindi. Dördü de öldü. Kıymetli gerçek sonsuza dek kayboldu. Denon kanadının batı ucundaki güvenlik alarmı çaldığında yakındaki parktaki güvercinler ürküp kaçıştılar. Langdon'la Sophie koşarak çıkıp akşam karanlığına karıştılar. Sophie'nin meydanın diğer tarafındaki arabasına doğru koşarlarken Langdon uzaktan sirenlerin seslerini duyabiliyordu. İşte dedi Sophie iki kişilik kırmızı arabayı işaret ederek. Şaka yapıyor olmalı. Langdon'ın hayatında gördüğü en küçük arabaydı bu. Sophie smart car dedi. 100 kilometrede 1 litre yakıyor. Sophie arabayı çalıştırıp çakıl taşlarıyla dolu kaldırıma çıkana kadar Langdon kendini yan koltuğa ancak atabilmişti. Arkalarındaki polis sirenlerinin sesleri artık daha yüksek gelmeye başlamıştı. Langdon yan aynadan baktığında onların farlarını görebiliyordu. Sophie, Louvre'dan daha hızlı uzaklaşabilmek için gaza basınca smart car'ın motoru itiraz etti. 50 metre ileride Rivoli'deki ışık kırmızıya döndü. Alçak sesle küfreden Sophie hızını kesmeden devam etti. Langdon kaslarının gerildiğini hissediyordu. Sophie! Kavşağa geldiklerinde birazcık yavaşlayan Sophie farları açtı ve yeniden gaza basıp boş kavşaktan sola doğru keskin bir dönüş yapmadan önce iki tarafa da şöyle bir baktı. Batıya doğru 500 metre kadar gittikten sonra geniş bir adanın etrafından sağa saptı. Çok geçmeden Şanzelize bulvarının karşı tarafında ilerlemeye başlamışlardı. Düz yolda ilerlemeye başladıklarında Langdon başını pencereden uzatıp Louvre'a baktı. Peşlerinde polis yoktu sanki. Müzenin önünde bir mavi ışıklar denizi oluşmaya başlamıştı. Kalp atışları sonunda yavaşlayan Langdon önüne döndü. Bu ilginç dedi. Sophie onu duymamış gibiydi. Gözlerini Paris'in 5. caddesi diye bilinen lüks mağazaların bulunduğu 3 kilometrelik Şanzelize bulvarına dikmişti. Büyükelçilik yalnızca 1,5 kilometre uzaklıktaydı. Langdon koltuğuna iyice yerleşti.
Ne riyakâr insanın kalbi.
Sophie'nin hızlı düşünmesi çok etkileyiciydi. Kayalıklar bakiresi. Sophie büyük babasının tablonun arkasına bir şey bıraktığını söylemişti. Son bir mesaj mıydı bu? Langdon son yerin mesajı saklamak için bulduğu yerden etkilenmişti. Kayalıklar bakiresi o akşamki birbirine bağlı sembolizm zinciriyle uyum sağlıyordu. Anlaşılan son yer her fırsatta Leonardo da Vinci'nin karanlık ve gizemli yanına olan hayranlığını gösteriyordu. Kayalıklar bakiresini da Vinci'ye Lekesiz Doğum Kardeşler Birliği teklif etmişti. Milano'daki San Francesco kiliselerindeki sunakta bulunan üçlemenin ortası için bu tabloya gereksinimleri vardı. Rahibeler Leonardo'ya tablonun boyutlarını ve istedikleri temayı bildirmişlerdi. Bir mağaraya sığınan Bakire Meryem, vaftizci bebek Yahya, Azrail ve bebek İsa. Da Vinci tam onların istediği gibi çalışmıştı. Ama tabloyu teslim ettiğinde grup dehşete kapılmıştı. Tablonun tartışmalara yol açacak, rahatsız edici ayrıntılarla dolu olduğunu düşünmüşlerdi. Tabloda kolunu bebek İsa olduğu ileri sürülen bir çocuğa dolamış olan ve mavi bir sabahlık giyen Bakire Meryem vardı. Meryem'in karşısında da yine vaftizci Yahya olduğu tahmin edilen çocukla Azrail oturuyordu. Alışılmış Yahya'yı vaftiz eden İsa yerine İsa'yı vaftiz eden Yahya dikkat çekiyordu. İsa yetkisini ona veriyordu. Asıl sıkıntı Meryem'in elini bebek Yahya'nın başının üzerinde tutması ve tehditkar bir tavır sergilemesiydi. Elleri görünmeyen bir başı kavrayan kartal pençesini andırıyordu. En göze batan ve korkutucu görüntü ise Azrail'in Meryem'in kıvrılmış parmaklarının altında yaptığı kesme işaretiydi. Meryem'in pençe gibi elinin tuttuğu görünmeyen başı boynundan kesip ayırıyordu adeta. Langdon'ın öğrencileri Da Vinci'nin kardeşler cemiyetini yumuşatmak için ikinci bir tablo yaptığını öğrendiklerinde çok şaşırıyorlardı. Kayalıklar bakiresinin bu hafifletilmiş halinde kişiler daha geleneksel bir biçimde görülüyorlardı. İkinci tablo şu anda Londra'daki Ulusal Galeri'deydi. Ama Langdon, Louvre'daki tabloyu daha ilgi çekici buluyordu. Sophie, arabayı Şanzelize'de hızla sürerken Langdon, tablonun arkasında ne vardı diye sordu. Sophie gözlerini yoldan ayırmadı. Büyükelçiliğe güven içinde ulaşalım, göstereceğim. Bana gösterecek misin? Langdon şaşırmıştı. Sana maddi bir nesne mi bırakmış? Sophie başını salladı. Üzerinde zambak ve piyes harfleri olan bir şey. Langdon kulaklarına inanamıyordu. Başaracağız diye düşündü Sophie, smart karın direksiyonunu sağa kırıp lüks otelde Crillon'un önünden geçerken. Büyükelçiliğe ulaşmalarına çok az kalmıştı. Sonunda normal bir biçimde soluk alıp verebildiğini hissediyordu Sophie. Arabayı kullanırken bile Sophie'nin aklı cebindeki anahtardaydı. Yıllar önce bu anahtarı gördüğü ana ilişkin anılar, haç biçimindeki altın baş kısım, üçgen gövde, içerlek yazılar, kabartmalı çiçek mühür ve piyes harfleri. Geçen yıllar boyunca anahtar Sophie'nin aklına ara sıra gelse de, istihbarat camiasında yaptığı görev ona güvenlik konusunda çok şey öğretmişti. Artık anahtarın garip görüntüsü ona pek şaşırtıcı gelmiyordu. Lazerle işlenmiş bir matris. Kopyalanması olanaksız. Bu arada kilidi döndüren dişler yerine yer alan lazerle yapılmış karışık kabarcıklar elektronik bir göz tarafından inceleniyordu. Eğer göz altıgen kabarcıkların doğru aralıklarla yerleştirildiğine ve çevrildiğine karar verirse kilit açılırdı. Sophie böyle bir anahtarın neyi açacağını tahmin edemiyordu. Ama Robert'ın söyleyebileceğini hissediyordu. Her şeyden önce daha görmeden anahtarın üstündeki kabartmalı mührü tarif etmişti. Üst taraftaki çarmıh şekli anahtarın bir tür Hristiyan örgütüne ait olduğunu gösteriyordu ama Sophie lazer işlemeli matris kullanan bir kilise duymamıştı. Ayrıca büyük babam Hristiyan değildi. Sophie 10 yıl önce bunun kanıtını gözleriyle görmüştü. Ne gariptir ki büyük babasının gerçek yapısını ona gösteren çok daha normal olan bir başka anahtar olmuştu. Sophie bir öğleden sonra Charles de Gaulle havaalanına inip bir taksiye binmişti. Büyük babam beni gördüğüne çok şaşıracak diye düşünüyordu. Bahar tatili nedeniyle İngiltere'deki okulundan eve birkaç gün erken dönen Sophie, büyük babasını görmek ve üzerinde çalıştığı deşifre notlarını ona anlatmak için sabırsızlanıyordu. Ama Paris'teki eve vardığında büyük babasını bulamamıştı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Ama onun kendisini beklemediğini biliyordu. Belki de Louvre'da çalışıyordu. Ama bugün cumartesi diye hatırlamıştı Sophie. Büyük babası hafta sonları nadiren çalışırdı. Hafta sonları genellikle... Sophie gülerek garaja koşmuştu. Elbette büyük babasının arabası orada değildi. Hafta sonuydu. Jacksonier şehirde araba kullanmaktan hoşlanmazdı. Arabayı tek bir yöne, Paris'in kuzeyinde Normandiya'daki şatosuna gitmek için almıştı. Sophie, Londra'nın keşmekeşinde geçirdiği onca aydan sonra doğa kokusunu almak ve hemen yola çıkmak için sabırsızlanıyordu. Akşamın erken saatleri olduğundan hemen yola koyulup büyük babasına sürpriz yapmaya karar vermişti. Bir arkadaşının arabasını ödünç almış, kuzeye yönelip Crowley yakınlarındaki ıssız dağlara doğru yol almıştı. Büyük babasının inziva köşesine giden özel yola saptığında saat onu biraz geçiyordu. Yol yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaydı ve Sophie ancak bu yolu yarıladığında ağaçların arasından evi görmeye başlamıştı. Bir dağ kenarındaki ormanın içine yapılmış kocaman eski bir şatoydu burası. Sophie büyük babasının bu saatte uyuyabileceğini düşünmüştü. Ama evin ışıklar içinde olduğunu görünce heyecanlandı. Arabalarla dolu garaja vardığında sevinci şaşkınlığa dönüşmüştü. Mercedesler, BMW'ler, Audi'ler ve bir Rolls-Royce vardı. Sophie bir süre durup bakmış, sonra kahkaha krizine tutulmuştu. Benim ünlü münzeviyim. Anlaşılan Jacksonier göründüğü kadar münzevi biri değildi. Sophie okuldayken bir parti vermeye kalktığı belli oluyordu. Arabalara bakılırsa Paris'in en nüfuzlu kişileri bu partiye katılmışlardı. Büyük babasına sürpriz yapmak için sabırsızlanan Sophie hemen ön kapıya koşmuş, kapının kilitli olduğunu görmüştü. Kapıyı yumruklamıştı. Kimse cevap vermemişti. Şaşkın bir halde evin etrafında dönmüş ve arka kapıya gitmişti Sophie. Cevap yoktu. Kafası karışmıştı. Tek duyduğu vadinin etrafında dönerken hafif uğultular çıkaran serin Normandiya rüzgarıydı. Müzik çalmıyordu. Hiçbir şey duyulmuyor. Ses yok. Hiçbir şey yok. Sophie, ormanın sessizliği içinde evin yan tarafına gidip bir ağaca tırmanarak yüzünü oturma odasının penceresine dayamıştı. İçeride gördüklerinden bir şey anlamamıştı. Kimse yok mu? Birinci kat bomboş görünüyordu. İnsanlar nerede? Kalbi hızlı hızlı çarpan Sophie, odunluğa gitmiş, büyük babasının çıra kutusunda sakladığı yedek anahtarı almıştı. Ön kapıya koşup içeri girmişti. İçeri adımını attığında güvenlik sisteminin kontrol paneli yanıp sönmeye başlamıştı. İçeri giren kimsenin güvenlik alarmı çalmaya başlamadan doğru şifreyi tuşlaması için 10 saniyesinin olduğunu gösteren bir uyarıydı bu. Büyük babası parti verirken alarmı mı çalıştırmıştı? Sophie çabucak şifreyi girmiş ve sistemi kapatmıştı. İçeri girdiğinde tüm evin bomboş olduğunu görmüştü. Üst katta da kimse yoktu. Bir kez daha boş oturma odasına indiğinde bir süre sessizce durmuş ve neler olup bittiğini anlamaya çalışmıştı. O anda boğuk sesleri duymuştu. Bu sesler aşağıdan geliyor gibiydi. Sophie bir şey anlayamıyordu. Eğilip kulağını yere dayayarak dinlemişti. Evet, sesler kesinlikle aşağıdan geliyordu. Şarkı söylüyorlardı sanki. Korkmuştu. Esas ürkütücü olan bu evin bir bodrum katının olmadığının aklına gelmesiydi. En azından ben bir bodrum katı görmedim. Arkasını dönüp oturma odasında etrafına bakınan Sophie, evde bir nesnenin yerinin değiştiğini fark etmişti. Büyük babasının çok sevdiği antika abuson duvar halısı. Halı genellikle doğu duvarında şöminenin arkasında asılı dururdu. Ama o gece pirinç kornişinden kenara çekilmişti ve arkasındaki duvarı ortaya çıkarıyordu. Çıplak lambri duvara doğru yürüyen Sophie, şarkı seslerinin yükseldiğini hissetmişti. Tereddüt ederek kulağını duvara dayamıştı. Artık sesler daha netti. İnsanlar kesinlikle şarkı söylüyor, Sophie'nin anlayamadığı kelimeler kullanıyorlardı. Bu duvarın arkasında bir boşluk var. Panelin kenarlarını eliyle yoklayan Sophie, gizli bir oyuk bulmuştu. Kayarak açılan bir kapı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Parmağını deliğe yerleştirmiş ve çekmişti. Ağır duvar sessizce yana kaymıştı. İlerideki karanlıkta şarkı söyleyen sesler yankılanıyordu. Sophie kapıdan geçmiş, kendini dönerek aşağı inen taş merdivenlerde bulmuştu. Çocukluğundan beri bu eve gelirdi ama merdivenin varlığından habersizdi. Aşağı indikçe hava serinlemişti. Sesler daha da belirginleşmişti. Artık kadın ve erkek sesleri duyuluyordu. Döner basamaklar görüş açısını engelliyordu ama son basamakta önü açılmıştı. Arka tarafta bodrum katının küçük bir bölümünü titreşen turuncu alevlerle aydınlatılmış taşı görebiliyordu. Sophie nefesini tutarak birkaç adım daha yaklaşmış ve neler olduğunu görmek için çömelmişti. Gördüklerini anlayabilmesi için aradan birkaç saniye geçmesi gerekmişti. Burası bir yeraltı odasıydı. Dağda granitten oyulmuş bir odaya benziyordu. İçerideki tek ışık duvarlardaki meşalelerden geliyordu. Alevlerle aydınlanan odanın ortasında yaklaşık 30 kişi bir çember oluşturmuştu. Hayal görüyorum demişti Sophie kendi kendine. Bu bir rüya, başka ne olabilir? Odadaki herkes maske takmıştı. Kadınlar beyaz tül gecelikler ve altın ayakkabılar giymişti. Beyaz maskeleri vardı. Ellerinde altın küreler tutuyorlardı. Erkekler uzun siyah gömlekler giymişlerdi. Onların maskeleri siyahtı. Dev bir satranç tahtasındaki piyonlara benziyorlardı. Çemberdeki herkes ileri geri sallanıyor, yerde duran bir şeye saygı gösterisinde bulunuyordu. Sophie bu şeyin ne olduğunu göremiyordu. Şarkı yeniden başlamış ve hızlanmıştı. İçeridekiler öne doğru birer adım atıp diz çökmüşlerdi. Sophie o sırada hepsinin neye tanıklık ettiğini görebilmişti. Korkuyla gerilemişti. Bu manzara belleğinden sonsuza dek silinmeyecekti. Tiksintiyle arkasını dönüp taş duvarlara tutunmuş merdivenleri çıkmıştı. Kapıyı çekip evden kaçmıştı. Gözyaşları içinde Paris'e dönmüştü. O gece hayal kırıklığına ve ihanete uğramış bir halde eşyalarını toplayıp evden ayrılmıştı. Yemek odasındaki masanın üstüne bir not bırakmıştı. Oradaydım. Beni bulmaya çalışma. Şatonun odunluğunda duran yedek anahtarı notun yanına bırakmıştı. Sophie! Langdon'ın sesi düşüncelerini böldü. Dur, dur! Anılarından sıyrılıp kendine gelen Sophie, aniden frene basınca araba patinaj yaptı. Ne, ne oldu? Langdon önlerindeki uzun caddeyi gösteriyordu. Sophie'nin kanı dondu. 100 metre kadar ilerideki kavşak DCPJ polis arabalarıyla kuşatılmıştı. Amaçları belliydi. Avenue Gabriel'i kapatmışlardı. Langdon içini çekti. Bu gece büyükelçiliğe giriş yasak mı? Sokağın alt tarafında arabalarının yanında duran 2 DCPJ polisi onların bulunduğu yöne bakıyorlardı. Böyle garip bir şekilde duran farların ne olduğunu merak ettikleri belliydi. Peki Sophie, yavaşça dön. Sophie, smart karı geri vitese takarak ters yöne döndü. Uzaklaşırken arkasından patinaj yapan tekerleklerin sesini duydu. Sirenler ötmeye başlamıştı. Sophie küfrederek gaza bastı. Sophie'nin smart karı, diplomatik semtteki büyükelçilikler ve konsoloslukların önünden hızla ilerledi. Sonunda bir yan sokağa sapıp döndü ve yine görkemli Şanzelize bulvarına çıktı. Cumruklarını bembeyaz oluncaya kadar sıkan Langdon, koltukta 2 büklüm oturuyor, peşlerinde polis olup olmadığını görmek için arkaya bakıyordu. Birden kaçmaya karar verdiği için pişman oldu. Sonra, "Bu kararı sen vermedin," dedi kendi kendine. GPS noktacığını tuvalet penceresinden attığında, bu kararı onun yerine Sophie vermişti. Şimdi büyükelçilikten son sürat uzaklaşırken, Langdon durumunun daha da kötüleştiğini hissediyordu. Sophie polisi atlatmış gibi görünüyordu. Ama Langdon bu şanslarının devam edeceğinden şüpheliydi. Direksiyon başında oturan Sophie elini kazağının cebine soktu. Metal bir nesne çıkarıp Langdon'a uzattı. "Robert, şuna bir baksana. Büyük babamın Kayalıklar Bakiresi'nin arkasında bana bıraktığı şey bu." Langdon ürpererek nesneyi alıp inceledi. "Lazerle kesilmiş bir anahtar," dedi Sophie. "Elektronik bir göz tarafından okunuyor." "Bir anahtar?" Langdon daha önce böyle bir şeyi hiç görmemişti. "Şerit değiştirip kavşaktan dönerken arkasına bak," dedi Sophie. Langdon anahtarı çevirdiğinde şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Haçın tam ortasına bir zambak ve PS harfleri özenle kabartılarak işlenmişti. "Sophie," dedi, "sana bahsettiğim mühür bu. Siyon tarikatının resmi amblemi." Sophie başını salladı. "Anahtarı çok uzun zaman önce gördüğümü sana söylemiştim. Bana bundan bir daha asla söz etmemeni söylemişti." Langdon gözlerini kabartmalı anahtardan alamıyordu. İleri teknoloji üretimiyle asırlık semboller eski ve yeni dünyayı birleştirmişti. "Bana bu anahtarın pek çok sırrı sakladığı bir kutuyu açtığını söylemişti." Langdon, Jacksonier gibi bir adamın ne tür sırlar saklayabileceğini düşününce ürperdi. Eski bir kardeşliğin fütürist bir anahtarla ne işi olduğunu kestiremiyordu. Tarikatın varlığının tek nedeni bir sırrı korumaktı. İnanılmaz güçlere sahip bir sırdı bu. Bu anahtarın bir ilgisi olabilir mi? Bu düşünce kafasını meşgul ediyordu. Neyi açtığını biliyor musun? Sophie hayal kırıklığına uğramış gibiydi. "Senin bildiğini sanıyordum." Langdon elindeki haçı çevirip incelerken sustu. Sophie, "Hristiyan işi gibi," diye ısrar etti. Langdon bundan emin değildi. Anahtarın baş kısmı geleneksel uzun kollu Hristiyan haçına değil de Hristiyanlıktan 1500 yıl önceki kare haçlara benziyordu. Bu haçların uzun kollu Latin haçıyla gösterilen çarmıhla hiçbir ilgisi yoktu. İlk olarak Romalılar tarafından işkence aleti olarak kullanılmıştı. Langdon, kullandıkları sembolün tarihte çok vahşi bir ismi yansıttığını, çarmıha bakan Hristiyanların pek azının bilmesine çok şaşırmıştı hep. Haç ve çarmıh kelimeleri Latince'deki işkence fiilinden geliyordu. "Sophie," dedi Langdon, "sana söyleyebileceğim tek şey şu. Bunun gibi eşit kollu haçlar, barışçıl haçlar olarak kabul edilir. Kare biçimleri çarmıha germe için elverişli değildir. Ayrıca dengeli dikey ve yatay unsurları erkekle dişinin doğal birleşimini gösterir. Böylece sembolik olarak tarikatın felsefesiyle örtüşürler." Sophie ona sıkıntılı bir ifadeyle baktı. "Hiçbir fikrin yok, öyle değil mi?" Langdon kaşlarını çattı. "En ufak bir çağrışım bile yapmıyor." "Pekala, yoldan çıkmamız gerekiyor." Sophie dikiz aynasını kontrol etti. "Bu anahtarın neyi açtığını bulmak için güvenli bir yer bulmamız gerek." Langdon özlemle Ritz'teki konforlu odasını düşündü. Ama böyle bir şanslarının olmadığı belliydi. "Paris Amerikan Üniversitesi'ndeki konuk evine ne dersin?" "Faş orayı mutlaka kontrol edecektir." "Tanıdığın birileri olmalı, burada yaşıyorsun." "Faş telefonumu inceleyip iş arkadaşlarımla konuşacaktır. Benim tanıdıklarımın yanına gitmemiz tehlikeli olur. Otel bulmak da iyi bir fikir değil çünkü kimlik soruyorlar." Langdon yine Fash'ın Lourdes'yken kendisini tutuklamasına izin vermesinin daha iyi olacağını düşündü. Büyükelçiliği arayalım. Durumu açıklayabiliriz. Büyükelçilikte bizimle bir yerde buluşması için birini gönderebilir. Bizimle buluşmak mı? Sophie dönüp ona delirmiş gibi baktı. Sen hayal görüyorsun. Büyükelçiliğinizin kendi arazisi dışında hiçbir yetkisi yok. Bizi alması için birini göndermeleri Fransız hükümetinden kaçan birine yardım etmek olur. Olmaz. Büyükelçiliğine gidip sığınma hakkı isteseydin olabilirdi. Ama onlardan Fransız emniyet güçlerine karşı harekete geçmelerini nasıl istersin? Başını salladı. Büyükelçiliğini ararsan sana başını daha fazla belaya sokup kaçmamanı ve Faş'a teslim olmanı söyleyeceklerdir. Ardından adil bir mahkeme yapılması için diplomatik kanalların kullanılacağına dair söz vereceklerdir. Başını kaldırıp şık vitrinlere baktı. Yanında ne kadar para var? Langdon cüzdanına baktı. $100 birkaç euro. Neden? Kredi kartın yok mu? Elbette var. Sophie gaza basarken Langdon onun bir plan yaptığını hissetmişti. Tam önlerinde Şanzelize'nin sonunda Fransa'nın en geniş adacığıyla çevrelenmiş Arc de Triomphe, Napolyon'un askeri gücüne övgü için yapılan 50 metrelik anıt duruyordu. Adacığa yaklaşırlarken Sophie'nin gözleri yine dikiz aynasındaydı. Şimdilik onları atlattık dedi. Ama bu arabada kalmaya devam edersek 5 dakikada yakalanırız. Langdon, demek başka bir araba çalacağız diye düşündü. Artık iyice suçlu olduk. Ne yapacaksın? Sophie, smart karı adacığa doğru sürdü. Bana güven. Langdon bir şey söylemedi. Bu gece güven duygusunun ona pek bir şey kazandırdığı söylenemezdi. Saatine baktı. 10. doğum gününde annesiyle babasının armağan etti Mickey Mouse saati. Çocuksu kadranıyla tuhaf ve meraklı bakışları üzerine çekse de Langdon hiçbir zaman başka bir saat almamıştı. Biçim ve rengin büyüsüyle ilk olarak Disney animasyonları sayesinde tanışmıştı. Şimdi ise Mickey her gün onun ruhsal olarak genç kalmasını sağlıyordu. Ama o anda Mickey'nin kolları garip bir açı yaparak bir o kadar garip bir zamanı gösteriyordu. Sabaha karşı 2:51. İlginç bir saat dedi Sophie. Arabayı geniş adacığın etrafından döndürdü. Uzun hikaye diye karşılık verdi Langdon. Tahmin edebiliyorum. Sophie gülümsedi. Adacıktan ayrıldı. Şehir merkezinden uzaklaşıp kuzeye doğru yol aldı. İki yeşil ışığa güçlükle yetiştikten sonra 3. kavşağa ulaştı. Malezer bulvarına doğru keskin bir dönüş yaptı. Diplomatik semtin görkemli ağaçlı yollarından çıkmışlardı. Daha karanlık olan sanayi mahallesinde ilerliyorlardı. Sophie'nin sola dönmesinden kısa bir süre sonra Langdon nerede olduklarını anladı. Gare Saint-Lazare. Önlerinde duran cam çatılı tren istasyonu uçak hangarıyla bir seranın garip karışımını andırıyordu. Avrupa'daki tren istasyonları hiç uyumuyordu. Bu saatte bile ana girişin önünde neredeyse yarım düzine taksi bekliyordu. Çocuklar sırt çantalarıyla istasyondan çıkıp sanki hangi şehirde olduklarını hatırlamaya çalışıyor gibi gözlerini ovuştururken sandviç ve su satan satıcılar el arabalarını itiyorlardı. Bir polis yolunu şaşıran turistlere yön tarif ediyordu. Sophie smart karını taksilerin arkasına, yolun karşısındaki park alanı yerine kırmızı bölgeye park etti. Langdon ne olduğunu soramadan Sophie arabadan inmişti. Önlerinde duran taksinin yanına koşup şoförle konuşmaya başladı. Langdon arabadan indiğinde Sophie'nin taksi şoförüne bir tomar para verdiğini gördü. Taksi şoförü başını salladı ve Langdon'ın şaşkın bakışları karşısında onları bırakıp uzaklaştı. Taksi uzaklaşırken Langdon Sophie'nin yanına gitti. Ne oldu? Sophie tren istasyonunun girişine doğru yürümeye başlamıştı bile. Gel. Paris'ten ayrılan ilk trene 2 bilet alacağız. Langdon onun peşinden koşturdu. ABD Büyükelçiliğine doğru 1,5 kilometrelik yolculuk tam anlamıyla bir Paris'ten kaçma operasyonuna dönüşmüştü. Langdon bundan gitgide daha çok sıkılıyordu. Piskopos Aringarosa'yı Leonardo da Vinci uluslararası havaalanından alan şoför, küçük, gösterişsiz, siyah bir Fiat sedanına gelmişti. Aringarosa, tüm Vatikan araçlarının, üzerinde Papa'nın mührü olan bayraklar ve madalyonlarla süslü, kocaman lüks arabalardan oluştuğu günleri hatırladı. O günler geride kaldı. Vatikan arabaları artık pek gösterişli değildi ve üzerlerinde işaret yoktu. Vatikan, bunun daha iyi hizmet verebilmek için masrafları kısmak amacıyla yapıldığını söylüyordu. Ama Aringarosa, bunun daha çok güvenlikle ilgili bir mesele olduğunu düşünüyordu. Dünya çılgına dönmüştü. Avrupa'nın birçok yerinde Hazreti İsa'yı sevdiğini ilan etmek, arabanın üstüne hedef tahtası resmi çizmek gibi bir şeydi. Aringarosa, siyah cübbesinin eteklerini toplayarak arka koltuğa oturdu. Castel Gandolfo'ya doğru yapacakları uzun yolculuk için yerine iyice yerleşti. 5 ay önce yaptığı yolculuğun bir benzeri olacaktı bu. Geçen yıl Roma'ya yaptığım yolculuk diye düşündü, hayatımın en uzun gecesiydi. Vatikan 5 ay önce telefon edip Aringarosa'nın hemen Roma'ya gelmesini emretmişti. Hiçbir açıklama yapmamışlardı. Biletlerin havaalanında. Papa gizem perdesini kapalı tutmak için elinden geleni yapmıştı. En yüksek rütbeli papaz için bile geçerliydi bu. Aringarosa bunun Opus Dei'nin son zamanlarda halkla ilişkilerde kazandığı başarıyla ve New York'taki dünya merkezinin tamamlanmasıyla ilgili olduğunu düşünmüştü. Architectural Digest, Opus Dei'nin binası için Katolikliğin modern manzarayla yüce bir şekilde bağdaştığı ışıltılı fener demişti. Son zamanlarda Vatikan, modern kelimesini içeren her şeye karşı yakınlık duyuyor gibiydi. Aringarosa'nın daveti kabul etmekten başka çaresi yoktu. Çoğu muhafazakar papaz gibi mevcut papalık yönetimine hayranlık duymayan Aringarosa, yeni papanın makama geldiği ilk yılı derin endişelerle gözlemlemişti. Benzersiz bir liberal olan papa, bu unvanı Vatikan tarihindeki en tartışmalı ve olağan dışı kardinaller meclisi sayesinde almıştı. Sonra da beklenmedik bir anda iktidara geldiği için memnun olacağı yerde Hristiyanlığın en yüksek makamı ile ilgili tüm bilekleri bükmekte gecikmemişti. Kardinaller Meclisi'nden liberal destek alan Papa, papalık misyonunun Vatikan doktrinlerini çağdaşlaştırmak ve Katolikliği 3. din yıla hazırlamak olduğunu söylüyordu. Aringarosa bu adamın Tanrı'nın yasalarını yeniden yazabileceğine ve gerçek Katolikliğin gerekliliklerinin modern dünyayla ters düştüğüne inananların kalplerini yeniden kazanacağına inanacak kadar küstah olmasından korkuyordu. Aringarosa, insanların kilisenin yol göstermesine ihtiyacı var diye düşünüyordu. Sırtlarının sıvazlanmasına değil. O gece Fiat havaalanından ayrılırken Aringarosa şoföre nereye gidiyoruz diye sormuştu. Adam Alban dağlarına diye yanıtlamıştı. Papanın yazlık evine mi? Aringarosa daha önce oraya hiç gitmemiş, gitmeyi de hiç istememişti. 16. yüzyıldan kalma kale hem papanın yazlık eviydi hem de Avrupa'nın en gelişmiş gözlem evlerinden biri olan Vatikan Rasathanesi orada bulunuyordu. Aringarosa Vatikan'ın bilimle uğraşmasını bir türlü kabullenemiyordu. Bilimle inancı birbirine karıştırmanın ne anlamı vardı? Tanrı'ya inanan bir adamın bilimle ilgilenirken tarafsız olması mümkün değildi. İnancın fiziksel olarak teyit edilmesine de gerek yoktu. Aringarosa arabadan indiğinde bir cizvit rahibi koşarak yanına geldi. Hoş geldiniz psikopos. Ben Peder Mangona, gökbilimciyim. Aringarosa onu homurdanarak selamladı. Söylesene dedi içeri girdiklerinde. Ne zaman kuyruk köpeği sallamaya başladı? Rahip ona garip garip baktı. Efendim? Aringarosa o akşam bu tartışmayı açmak istemediği için konuyu kapattı. Vatikan delirmiş. Şımarık çocuğuna taviz vermeden ona değerleri öğretmek yerine, onun kaprislerine boyun eğen tembel anne babalar gibi kilisede gitgide yumuşuyor, doğru yoldan sapmış bir kültüre uyum sağlamaya çalışıyordu. Üst kattaki geniş koridor oldukça lüks döşenmişti ve üzerinde pirinç tabelaların olduğu meşe kapıların bulunduğu yöne doğru uzuyordu. Aringarosa, Vatikan Astronomi Kütüphanesi'nde Kopernik, Galile, Kepler, Newton ve Secchi'nin çalışmalarının da aralarında bulunduğu 25 binin üzerinde eser olduğunu duymuştu. İddialara göre Papa'nın kıdemli çalışanları burada özel toplantılar düzenliyorlardı. Bunlar Vatikan şehri sınırlarında yapmak istemedikleri toplantılardı. Psikopos Aringarosa kapıya yaklaştığında içeride nasıl bir haber duyacağını ya da nasıl bir olaylar zinciriyle karşılaşacağını kesinlikle tahmin edemiyordu. Bir saat kadar sonra toplantıdan adeta yürümekte güçlük çekerek çıkarken, kötücül söylenceler yerli yerine oturmaya başlamıştı. Bundan sonra 6 ay diye düşündü. Tanrı yardımcımız olsun. Fiat'ta oturan psikopos Aringarosa, o akşamki toplantıyı düşünürken yumruklarını sıktı. Sonra derin bir nefes alıp gevşemeye çalıştı. Araba dağlara tırmanırken her şey iyi olacak dedi kendi kendine. Yine de cep telefonunun bir an önce çalmasını diliyordu. Neden öğretmen beni aramadı? Silas şimdiye dek kilit taşını ele geçirmiş olmalı. Psikopos ametist yüzüğünü ovuşturarak sakin olmaya çalıştı. Piskoposluk arması işlenmiş yüzüğünün ve elmaslarının dokusunu hissetti. Bu yüzük yakında elde edeceği güçten çok daha küçük bir gücün sembolüydü. Gare Saint-Lazare'ın içi Avrupa'daki diğer tren istasyonlarına benziyordu. Her zamanki müdavimleriyle karton kutular taşıyan evsizleri, sırt çantalarının üstünde uyuyup MP3 çalarlarını dinleyen gözleri çapaklı kolej öğrencileri ve sigara içen mavi üniformalı hademeleriyle büyük bir ambar gibiydi. Sophie başını kaldırıp yukarıdaki sefer çizelgesine baktı. Bilgiler yenilendikçe siyah beyaz kutucuklar dönerek değişiyordu. Listenin en üstünde şöyle yazıyordu. Lille, hızlı tren, 03.06. Sophie, keşke daha erken hareket etseydi dedi. Ama bizim için uygun. Daha erken mi? Langdon saatine baktı. 2.59'du. Tren 7 dakika sonra hareket edecekti ve biletlerini bile almamışlardı henüz. Sophie onu bilet gişesine doğru çekiştirdi. Kredi kartına 2 tane bilet al dedi. Kredi kartı harcamalarının kontrol edildiğini sanıyorum. Aynen öyle. Langdon Sophie'yi anlamaya çalışmaktan vazgeçti. Visa kartını kullanarak Lille'ye 2 bilet aldı ve biletleri Sophie'ye uzattı. Sophie onu yolcuların trene binmeleri için son çağrıların yapıldığı peronların tarafına götürdü. 16 peron vardı. Sağdaki 3. peronda Lille treni kalkmak üzere olduğunu bildirircesine düdük çalıyordu. Bu arada Sophie, Langdon'ı kolundan tutup aksi yöne doğru sürüklemeye başlamıştı. Yan taraftaki lobiye dönüp bütün gece açık olan bir kafeteryanın önünden geçtiler. Sonunda yan kapıdan istasyonun batısındaki sessiz sokağa çıktılar. Kapının önünde tek bir taksi vardı. Şoför, Sophie'yi görünce farlarını yakıp söndürdü. Sophie arka koltuğa geçti hemen. Onun arkasından Langdon da bindi. Taksi istasyondan uzaklaşırken Sophie biraz önce aldıkları biletleri yırttı. Langdon derin bir nefes aldı. $70 bir güzel harcamışlardı. Taksi, Rue de Clichy'den kuzeye doğru giden düz bir yola çıkana kadar Langdon kaçmakta olduklarını anlamadı. Güzel manzarayı karşı taraftan geçen polis arabasının ışıkları engelledi. Langdon ve Sophie eğildiler. Siren sesleri kaybolana kadar da kalkmadılar. Sophie şoföre şehrin dışına çıkmasını söylemişti. Langdon ona bakınca bir sonraki hareketlerini planladığını anladı. Sophie dişlerini sıkıyordu çünkü. Langdon yeniden haç şeklindeki anahtarı inceledi. Onu cama tuttu, gözlerine yaklaştırdı. Üzerinde nerede yapıldığını gösteren bir işaret olup olmadığını görmek istiyordu. İki tarafta akan sokak lambalarının ışığında tarikat mühüründen başka hiçbir şey göremedi. "Bana anlamsız geliyor," dedi sonunda. "Anlamsız gelen ne?" "Büyük babanın sana ne yapacağını bilmediğin bir anahtarı bırakmak için bunca çaba sarf etmesi." "Doğru söylüyorsun. Tablonun arkasında hiçbir şey yazmadığından emin misin?" "Her yere baktım. Tablonun arkasında bu anahtardan başka bir şey bulamadım. Tarikat mührünü gördüm, anahtarı cebime koydum, sonra da çıktık." Langdon kaşlarını çattı. Anahtarı gözlerine yaklaştırıp bir kez daha inceledi. Hiçbir şey yoktu. "Bence bu anahtarı temizlemişler." "Nereden biliyorsun?" "Alkol kokuyor." "Anlamadım." "Biri temizlik maddesiyle silmiş sanki." Langdon anahtarı burnuna götürüp kokladı. Diğer tarafta koku daha güçlü. Anahtarı çevirdi. "Evet, alkol bazlı temizlik maddesiyle silinmiş sanki. Ya da..." Langdon sustu. "Ne?" Langdon anahtarı ışığa tuttu ve haçın geniş tarafının pürüzsüz yüzeyine baktı. Bazı yerleri sanki ıslakmış gibi parlıyordu. "Anahtarı cebine koymadan önce dikkatli baktın mı?" "Ne? Hayır, bakmadım, acele ediyordum." Langdon Sophie'ye döndü. "Siyah ışık hala yanında mı?" Sophie cebini karıştırıp ultraviyole el fenerini çıkardı. Langdon feneri alıp açarak anahtarın arkasını aydınlattı. "Burada bir yazı vardı." Langdon gülümsedi. "Alkol kokusunun nereden geldiğini öğrenmiş olduk böylece." Sophie anahtarın arka tarafındaki mor yazıya şaşkınlıkla baktı. "Adres? Büyük babam bir adres yazmış." "Neresi?" Sophie'nin hiçbir fikri yoktu. Heyecanla eğilip şoföre sordu. "Rue Haxo'yu biliyor musunuz?" Şoför şöyle bir düşünüp başını salladı. Sophie'ye buranın şehrin batı tarafında bir tenis kortuna yakın olduğunu söyledi. Sophie de onları oraya götürmesini istedi. Bu adreste neyle karşılaşacaklarını çok merak ediyordu Sophie. Bir kilise, Bir tarikat merkezi. 10 yıl önce tanık olduğu gizli ayin görüntülerini düşünüp içini çekti. Robert, sana anlatmam gereken çok şey var. Sustu, gözlerini Robert'a dikti. Ama önce senin bana Sion tarikatı hakkında bildiğin her şeyi anlatmanı istiyorum. Gruvar, devlet salonunun önünde Sophie ile Langdon'ın onu nasıl atlattığını anlatırken bezufaş öfkeden kuduruyordu. Neden kahrolası tabloya ateş etmedin? Yüzbaşım, Temenkolet yanlarına geldi. Şimdi duydum. Memur Neven'in arabasının yerini saptamışlar. Büyükelçiliğe ulaşabilmiş mi? Hayır. Tren istasyonuna gitmiş. 2 bilet almış. Tren de biraz önce kalkmış. Faş, memur Gruvar'ı uzaklaştırıp Colette'i küçük bir odaya soktu ve alçak sesle sordu. Nereye gitmişler? Lille. Bu bir aldatmaca olabilir. Faş içini çekerek plan yapmaya çalıştı. Bir sonraki istasyona haber vereyim. Treni durdurup arasınlar. Ne olur ne olmaz. Arabayı olduğu yere bırakın. Çevreye sivil polisler yerleştirin. Belki geri dönerler. Yaya kaçmış da olabilirler. Sokaklara adam salın. İstasyondan otobüs kalkıyor mu? Bu saatte yok efendim. Sadece taksi var. Güzel. Şoförleri sorguya çekin. Bir şey görüp görmediklerini öğrenin. Taksi şirketini de arayın. Ben Interpol'ü arayacağım. Colette şaşırmıştı. Bunu herkese bildirecek misiniz? Faş bu duruma düşmekten hoşlanmıyordu. Ama başka seçeneği yoktu. Kapıyı bir an önce ve sımsıkı kapatmak gerekti. İlk bir saat çok önemliydi. Kaçakların ilk bir saat içinde ne yapacakları tahmin edilebilirdi. Hep aynı şeylere ihtiyaç duyarlardı. Yolculuk, kalacak yer, nakit para. Kutsal üçlü. Interpol bir anda üçünü de yok edecek güce sahipti. Langdon ve Sophie'nin fotoğrafları seyahat acentelerine, otellere, bankalara ve Interpol'e faksanırsa hemen yakalanırlardı. Şehri terk edemezler, saklanacak yer bulamazlar, para çekemezlerdi. Kaçaklar genellikle sokakta paniğe kapılır ve aptalca bir şey yaparlardı. Araba çalarlardı, dükkan soyarlardı. Umutsuzlukla banka kartı kullanırlardı. Yaptıkları herhangi bir hata yakalanmalarını kolaylaştırırdı. Sadece Langdon değil mi dedi Colette. Sophie Neven'in peşinde değilsiniz. O bizim memurumuz. Tabii ki onun da peşindeyim diye bağırdı. Bütün pis işleri o yaparken Langdon'ın peşinde olmamız ne işe yarar? Neven'in dosyasını inceleyeceğim. Ailesini, arkadaşlarını, kişisel bağlantılarını. Bize yardımcı olacak birini bulmaya çalışacağım. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Ama bu ona işinden çok daha fazlasına mal olacak. Ben telefon başında mı bekleyeyim yoksa sahaya mı çıkayım? Sahaya çık. Tren istasyonuna git ve bir takım kur. Dizginler senin elinde. Ama benimle konuşmadan bir şey yapma. Baş üstüne efendim. Faş çok gergindi. Parmaklarımın arasından kayıp gittiler diye düşündü. Sakinleşmeye çalıştı. Eğitimli bir memur bile Interpol'ün uygulamak üzere olduğu baskıya zor dayanırdı. Bir kadın kriptograf ve bir öğretmen. İkisi de uzun süre dayanamazdı. Bana Sion tarikatını anlat dedi Sophie. Langdon nereden başlayacağını düşündü. Kardeşliğin tarihi 1000 yıldan eskiydi. Sırlar, şantaj, ihanet ve öfkeli bir papanın işkenceleriyle dolu bir tarihti bu. Sion tarikatı Fransız kralı Godefroy de Bouillon tarafından 1099 yılında şehri fethetmesinden hemen sonra Kudüs'te kuruldu. Sophie gözlerini ona dikip başını salladı. Kral Godefroy çok güçlü bir sır saklıyordu. Bu sırrı İsa'dan beri onun ailesine aitti. Öldüğünde bu sırrın kaybolmasından korkarak gizli bir kardeşlik kurdu. Sion tarikatı. Bu sırrı nesilden nesile yayarak koruma görevini onlara verdi. Kudüs'te bulundukları yıllarda tarikat Süleyman Tapınağı kalıntıları üzerine inşa edilen Herod Tapınağı'nın kalıntılarının altına gömülü gizli belgeler olduğunu öğrendi. Bu belgelerin Godefroy'un güçlü sırrını kanıtladığına ve kilisenin bunu mutlaka ele geçirmeye çalışacağına inanıyorlardı. Sophie anlamamış gibiydi. Tarikat ne kadar uzun sürerse sürsün bu belgeleri tapınağın altından çıkarmaya ve sonsuza dek korumaya karar verdi. Böylece gerçek asla ölmeyecekti. Belgeleri yıkıntılar arasından kurtarmak için askeri kuvvet oluşturuldu. 9 şövalyeden oluşuyor, İsa'nın fakir şövalyeleri ve Süleyman Tapınağı adını taşıyordu. Tapınak şövalyeleri olarak tanınıyorlardı. Sophie bu adı hatırlayarak şaşkınlıkla baktı. Langdon verdiği seminerlerde bu ismi dünyadaki hemen herkesin duyduğunu görmüştü. Bu konuda sık sık tehlikeli sorularla karşılaşıyordu. Sophie rahatsız olmuş gibiydi. Tapınak şövalyeleri Sion tarikatı tarafından gizli belgeleri elde etmek için mi kurulmuş yani? Ben tapınakçıların kutsal toprakları korumak için kurulduğunu sanıyordum. Bu yaygın ve yanlış bir önyargı. Tapınakçılar, hacılarını koruma görevlerinin arka planında kendi görevlerini yerine getiriyorlardı. Kutsal topraklardaki asıl görevleri, tapınağın altındaki belgeleri elde etmekti. Elde ettiler mi? Langdon gülümsedi. Bundan kimse emin değil. Ama bütün akademisyenlerin hemfikir olduğu bir nokta var. Şövalyeler, kalıntıların altında bir şey keşfettiler. Onları kimsenin hayal edemediği kadar güçlü ve zengin kalan bir şey. Langdon, Sophie'ye tapınak şövalyelerinin bilinen tarihini kısaca açıkladı. Onların ikinci Haçlı seferleri sırasında kutsal topraklarda nasıl bulunduklarını, Kral II. Baldwin'e Hristiyan hacıları korumak için orada olduklarını söylediklerini açıkladı. Hiç para almadıkları ve fakirlik yemini ettikleri halde, şövalyeler kraldan barınak ve tapınak kalıntılarının altındaki ahırlarda kalma izni istemişlerdi. Kral, onların bu isteğini kabul etmişti. Langdon'un söylediğine göre, seçtikleri yerin tuhaflığı tesadüf değildi. Şövalyeler, tarikatın aradığı belgelerin, kalıntıların derinliklerinde, Tanrı'nın kendisinin yaşadığına inanılan kutsal odanın altında olduğuna inanıyorlardı. Yahudi inanışının temelinde bu vardı. Şövalyeler, yaklaşık 10 yıl boyunca bu kalıntılarda yaşamış, kazılarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmüşlerdi. Sophie Langdon'a baktı. Bir şey keşfettiklerini söylemiştin. Keşfettiler, dedi Langdon. Bunun 9 yıl sürdüğünü ama şövalyelerin sonunda aradıklarını bulduklarını açıkladı. Defineyi tapınaktan çıkarmışlar, Avrupa'ya gitmişlerdi. Oradaki etkileri bir gecede artmıştı. Şövalyelerin Vatikan'a şantaj yapıp yapmadığından ya da kilisenin onları susturmaya çalışıp çalışmadığından kimse emin değildi. Ama Papa II. Innocent hemen bir bildirge yayınlamış, tapınak şövalyelerine sınırsız güç vermiş ve onlara kendilerine özgü bir yasa hakkı tanımıştı. Krallardan ve piskoposlardan dini ve siyasi anlamda bağımsız, otonom bir ordu olacaklardı. Tapınak şövalyeleri Vatikan'dan aldıkları bu destekle sayı ve siyasi güç açısından hızla gelişmişler, bir düzineden fazla ülkede sayısız mülk edinmişlerdi. İflas eden soylulara kredi vermişler, bunun karşılığında faiz işletmişler, böylece modern bankacılık sistemini oturtmuşlar, zenginliklerini ve etkilerini daha da arttırmışlardı. 1300'lü yıllarda güçleri öylesine artmıştı ki, Papa 5. Clement bir şeyler yapılması gerektiğine karar vermişti. Franks kralı 4. Philip'le işbirliği yapmış, tapınak şövalyelerini yok etmek ve varlıklarını ele geçirmek, böylece Vatikan'daki sırları da kontrol altına almak için dahice bir plan hazırlamıştı. Son derece başarılı bir askeri manevrayla, 13 Ekim 1307 Cuma günü Avrupa'daki tüm askerlerin aynı anda açacağı mühürlü emir mektupları göndermişti. O gün şafak vakti mühürler açılmış, dehşet ortaya çıkmıştı. Clement, Tanrı'nın kendisine göründüğünü ve tapınak şövalyelerinin şeytana taptıkları, eşcinsel oldukları, çarmıhı karaladıkları, Tanrı'ya küfrettikleri için günahkar olduklarını söylediğini, onu uyardığını bildirmişti. Ondan dünyayı şövalyelerden temizlemesini ve Tanrı'ya karşı suçlarını itiraf edene kadar onlara işkence yapmasını istemişti. Bu plan başarıyla işlemişti. Birçok şövalye yakalanmış, günahkar olduğu söylenerek işkence edilmiş ve yakılmıştı. Bu korkunç olayın yankıları yakın zamanlara kadar ulaşmıştı. Bugün bile ayın 13'üne denk düşen cuma günleri uğursuz sayılıyordu. Sophie'nin kafası karışmıştı. Tapınak şövalyelerinin yok edildiğini mi söylüyorsun? Ben tapınak kardeşlerinin hala var olduğunu düşünüyordum. Var. Ama değişik isimler taşıyorlar. Clement'in uydurma suçlamalarına ve şövalyeleri yok etmek için gösterdiği onca çabaya karşın şövalyeler güçlü bir birlik içinde hareket ettiler. Bazıları kurtulmayı başardı. Clement'in asıl hedefi tapınakçıların belgelerden oluşan hazinesiydi. Ama bu parmaklarının arasından kayıp gitti. Bu belgeler uzun süre önce tapınakçıların gölgedeki mimarlarına yani Sion tarikatına verilmişti. Gizlilik perdeleri katliamdan kurtulmalarına yardımcı oldu. Vatikan yaklaşınca, tarikat belgeleri Paris'ten alıp gece vakti tapınakçıların La Rochelle'deki gemilerine kaçırdı. Belgeler nereye gitti? Langdon omuz silkti. Bunu yalnızca Sion tarikatı biliyor. Belgeler bugün sürekli araştırmaların ve spekülasyonların kaynağı olduğundan birçok kez değiştirdiklerine ve tekrar saklandıklarına inanılıyor. Şu andaki söylentilere göre belgeler İngiltere'de bir yerde. Sophie huzursuz görünüyordu. Langdon devam etti. 1000 yıl boyunca bu sırra ilişkin efsaneler anlatıldı. Belgelerin koleksiyonu, gücü ve gizlediği sır tek bir isimle tanınıyor. Sangreal. Bu konuda yüzlerce kitap yazıldı. Pek az kitap tarihçilerin ilgisini Sangreal kadar çekti. Sangreal? Bu kelimenin Fransızcadaki ve İspanyolcadaki kan sözcüğüyle bir ilgisi var mı? Langdon başını salladı. Kan, Sangreal'in bel kemiğini oluşturuyordu. Ama Sophie'nin düşündüğü şekilde değildi bu. Efsane oldukça karmaşık. Ama önemli olan tarikatın kanıtı yönetmesi ve gerçeği ortaya koymak için doğru zamanı kollaması. Ne gerçeği? Hangi sır bu kadar güçlü olabilir? Langdon derin bir nefes aldı. Sophie, Sangreal kelimesi eski bir kelimedir. Zaman içinde başka bir terime dönüşmüştür. Daha modern bir kelime haline gelmiştir. Bir an sustu. Sana bu kelimenin bugünkü karşılığını söylediğimde bunun hakkında çok şey bildiğini fark edeceksin. Doğrusu dünyada hemen herkes Sangreal'in hikayesini duymuştur. Sophie kuşkulu gibiydi. Ben hiç duymadım. Elbette duydun. Langdon gülümsedi. Bundan kutsal kase diye söz edildiğini duydun. Sophie Langdon'a dikkatle baktı. Şaka yapıyor. Kutsal kase mi? Langdon başını salladı. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Sangreal'in anlamı kutsal kasedir. Fransızcadaki sangreal sözcüğünden türemiş, sonra sangreal olarak ikiye bölünmüştür. Kutsal kase. Sophie, linguistik bağları hemen fark edememesine şaşırmıştı. Yine de Langdon'ın iddiaları ona anlamsız geliyordu. Ben kutsal kasenin bir kadeh olduğunu sanıyordum. Sangreal'in karanlık bir sırrı saklayan belgelerden oluşan bir koleksiyon olduğunu söylemiştin. Evet. Ama Sangreal belgeleri, kutsal kase hazinesinin sadece yarısı. Bunlar, kutsal kasenin kendisiyle birlikte gömülü ve onun gerçek anlamını ortaya koyuyor. Belgeler tapınak şövalyelerine bu kadar büyük güç veriyor çünkü sayfalar kutsal kasenin gerçek yapısını ortaya çıkarıyor. Kasenin gerçek yapısı? Sophie'nin aklı iyice karışmıştı. Kutsal kasenin son akşam yemeğinde İsa'nın içtiği ve daha sonra Yusuf'un çarmıha gerilen İsa'nın kanını doldurduğu kadeh olduğunu sanıyordu. Kutsal kase, İsa'nın kadehidir dedi. Nasıl daha basit olabilir? Langdon ona doğru eğilip fısıldadı. Siyon tarikatına göre kutsal kase kadeh değil. Kase efsanesinin ayinde kullanılan ve çok akıllıca düşünülmüş bir alegori olduğunu ileri sürüyorlar. Kase efsanesindeki ayinde kullanılan kadeh çok daha güçlü başka bir şeyin metaforu. Sustu. Ona doğru eğilen Langdon, Sophie diye fısıldadı. Siyon tarikatının kutsal kasesi bir kase değil. Kase efsanesinin ayinde kullanılan dahice düşünülmüş bir alegori olduğunu iddia ediyorlar. Kase efsanesindeki ayinde kullanılan kadeh, başka bir şeyin, çok daha güçlü bir şeyin sembolü. Durdu. Büyük babanın kutsal dişiye yönelik sembolik atıfları da dahil olmak üzere, onun bu gece bize anlatmaya çalıştığı her şeyle mükemmel uyum sağlıyor. Sophie hala emin değildi. Ama yüzündeki sabırlı gülümsemeye bakılırsa Langdon onu anlıyordu.